Ayrım 4, sayfa 34. Muhsin Bey'in masası. Olay tas tamam Kasım ayının 22'sinde oldu. Memur Muhsin o sabah daireye geldiğinde bir de baktı ki masası yerinde yok. Öteki memurlarla birlikte gitmişti daire kapısından içeriye. Onlarla birlikte çıkmıştı yukarıya. Arkadaşları birer ikişer masaların başına otururlarken o da masasına doğru yönelmişti ki taş gibi donup kaldı. Masası yerinde yoktu. Dört çekmeceli masasının üzerindeki dünden kalma evraklar yere indirilmiş, masa uçmuş gitmişti. Evet evet, ilk kez usuna geldi memur Muhsin'in. Pencerenin yanındaydı masası. Evraklardan kapalı yerde çalışmaktan sıkıldığında hep masasının uçmasını isterdi. Ama ardındaki sandalyesiyle birlikte, sandalyenin üzerinde kendisiyle birlikte. Uçmak, uçmak. Kırlara doğru açılmak, ırmakların üzerinden döne döne dağları aşmak. Sonra tam iş saatinin bitmesine 5 dakika kala pencereden içeriye süzülerek girmek. Ve ardından paydos siliyle işi bırakıp gitmek. Onun için mırıldanıverdi. Bensiz mi uçtun masacık diye. Böyle mırıldandı, bir yandan da sanki gerçekten masa dışarıda hala uçuyormuş gibi pencereden uzaklara baktı. Kentin o bilinen uğultusundan, araç kalabalığından başka bir şey göremedi. Arkadaşlar dedi, benim masa uçmuş. Çekmecesine sigarasını yerleştirirken evden getirdiği bol ekmekli kıt peynirli tostunu öğleye saklamak için çekmecenin ucuna atmaya çalışan, kulağını temizleyen, sivilcesiyle oynayan, gazetesinin baş sayfasına bakan, dışarıdan aldığı küçücük simiti kocaman ağzıyla iki lokmada yutan memurlar, memur Muhsin'i duymadılar bile. Sandalye durduğu yerde duruyordu ama masanın yerinde yerler esiyordu. Ben nasıl çalışırım şimdi diye düşündü Muhsin. Bu kez yüksek sesle bağırdı. Arkadaşlar! Gazete kapandı, simit un ufak oldu dişler arasında. Kulak temizliğine küçük bir ara verildi. Birinin eli çekmecenin içinde öylece kaldı. Öteki çekmecesini yarı kapattı. Yahu benim masa uçmuş! Aa! Bu aa sesi ortak çıktı. Göremeyenler ayağa kalktılar, baktılar, gerçekten Muhsin Bey'in masası yoktu. 6 dosya, bir kocaman kara kaplı defter, 9 tane büyük içi dolu sarı zarf oracıya yere bırakılmıştı. Sivilcesiyle oynayan tiz bir kahkaha attı. Masasız memur cepsiz pantolona benzer dedi. Bir tiz kahkaha daha koyuverdi. Kulağını temizleyen, yere bağdaş kurar çalışırsın Muhsin Bey dedi. Oysa sandalyesine bile oturmamıştı Muhsin Bey. Tam masasının olduğu yerde bir elini bilinçsizce sandalyesine atmış, ne olur ne olmaz, sandalye de gider mi diye acaba. Şimdi oracıkta duruyor, arada bir sanki masasını görecekmiş gibi pencereden bakıyordu. Odacı girdi içeriye. Daha ona sorulmadan anlatmaya başladı. Bütün masaların tozunu aldım. Tam Muhsin Bey'in masasına sıra gelmişti ki dondum kaldım. Şaştım kaldım, masa yerinde yoktu. Yoktu işte. Diyorum size. Uçmadı ya bu. Arkadaşlarının odacıya böyle sormaları üzerine yine Muhsin Bey fırladı. Pencereden uzaklara baktı, gökyüzüne baktı. Şef geldi, müdür yardımcısı geldi, müdür geldi. Hayır, müdür masanın yanına dek gelmedi. Kendi odasına geldi. Olayı koltuğuna oturduktan 10 dakika sonra öğrendi. Efendim, Muhsin Bey'in masası çalınmış. Kim bu Muhsin Bey? Sayın memurumuz müdür bey, onun masası. Çalınmış mı? Evet efendim, sabah odacılar gelince masayı yerine görememişler. Masa hiçbir yerde yok. Demek öyle ha, koskoca masa çalınmış ha. Peki o Muhsin Bey ne yapıyor şimdi? Masasının yanında dikilip duruyor efendim. İyi, dikilsin dursun. Belki masasını nerede yitirdiği aklına gelir. Beyefendi, masanın üzerindekileri yere bırakmış hırsız. Tutanağa tutuldu beyefendi. Bir büyük defter, 6 dosya, 9 tane büyük sarı zarf. Bunlara hiç dokunmamış hırsız. Masayı almış gitmiş. Masayı alıp gittiğine göre masanın hırsız için bir önemi olmalı. Biliyorsunuz beyefendi, devlet dairelerinin hiçbirinde antika masa yoktur. Hele hele 4 yıllık bir memurun masası ne olsun ki? Gerçi Muhsin Bey'in masası kaplama çamdı, diğerlerininki meşe. Ama çam kaplama masanın ne özelliği olabilir ki hırsız koskoca şeyi çalıp götürsün? Olabilir. Müdür yumruğu sert vurdu masaya. Daire müdürü gibi değil, hırsızlık masası başkomiseri gibi. Çağırın şu salağı bana. Müdür, memur Muhsin'in yüzünü bile anımsamıyordu. Ama koskoca masasını çaldıran bir memur, ona göre salaktan başka bir şey olamazdı. Zaten salak olmasa. Memur Muhsin önünün iki düğmesini de ilikledi, altı üstü kravatını düzeltti, kapıyı tıklattı, içeri girer girmez müdür haykırdı. Ödeyeceksin çam kaplama masayı, ödeyeceksin. Çünkü onu sen çaldırdın. Sen çaldırdın, hırsıza peşkeş çektin. Nasıl peşkeş çektin? Çünkü paranı masanın çekmecesinde saklıyordun. Hırsız çekmeceyi açamayınca masayı olduğu gibi aldı götürdü. Memur Muhsin başı önünde vızıldar gibi, ''Benim hiç param yok ki müdür bey.'' dedi. ''Aldığımda zaten zor geçiniyorum.'' İşte tam bu anda hiç yerinden kalkmaz o müdür ayağa kalkıverdi. Muhsin'in yanına yaklaştı. ''O zaman masada başka bir şey saklıyordun.'' ''Ne saklayabilirim ki beyefendi?'' ''Onu sana sormalı. Şimdiye dek hiçbir daireden, hiçbir memurun masası çalınmamıştır. Bunu bil. Haydi itiraf et. Söyle, masanın gözünde ne saklıyordun?'' ''Hiçbir şey beyefendi, iki gözüm kör olsun ki hiçbir şey saklamıyordum.'' ''Peki o zaman bu masanın değeri neydi?'' ''Bilmiyorum beyefendi, öyle herhangi bir özelliği olan bir masa değildi. Hatta çekmecesinin biri çok güç kapanıyordu. Ancak tekmeleyerek kapatabiliyordum. Sonra bir yanı da iyice sallanıyordu. Müdür yine bağırdı. ''Önemli olan masa değil, içindekiydi, anlıyor musun? İçindekiydi.'' Yüreği hırpetti memur Muhsin'in. ''Elbette ya.'' Hiç usuna gelmemişti o ana dek. Masanın alt çekmecesinde, hani şu çok zor açılıp kapanan, anahtar yuvasına uymayan, açıldı mıydı kapanmayan, kapandı mıydı açılmayan, o gözde bir kadın kilotu vardı. Ah ah, ne de beğenerek almıştı o kadın kilotunu. Kaç kez vitrinin önünden geçmiş, geri dönmüştü. Sonunda bir gün hızla dükkandan içeri girmiş, bayan satıcıya göstererek, şu kilotu almak istiyorum demişti. Şu mor kilotu mu efendim? Evet. Kötü bir şey değildi ki yaptığı memur Muhsin'in. Sözlüsü için almıştı. Daha nişan olacak, düğün olacak, evlenecek. Ondan sonra kilotu karısına verecekti. Onca da para vermişti o mor kilota. Masayla birlikte kilot da gitmişti. Memur Muhsin içini çekti. Müdürü, ya dedi, ben içindeki neydi deyince içini çekiyorsun. Bir kez daha söylüyorum. Değerli olan masa değil, içindekiydi. Memur Muhsin içinden evet dedi. O denli beğenerek almıştım ki o kilotu. Ama bir kilot içinde koskoca masa, yo, olamaz. Son kez bağırdı müdür. Bu devlet bir masa mı alamayacak yani? Bir memuruna masa mı bulamayacak yani? Bulur da alır da. Ama asıl önemli olan niçin çalınmıştır? Ülkede birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok gereksinme duyulduğu için o gün öğleden sonra gözaltına alındı memur Muhsin Bey. Tas tamam. 15'i 35 geçe. O saate dek memur Muhsin görevinin başındaydı. Sandalyesine oturmuş, masasız iş yapamadığı için sağına soluna bakınıyordu. Arada bir masa olmadan sandalyesiyle de uçabileceğini düşünüyor. Uçarken belki kırlarda masasına rastlayacağını düşünüyordu ki iki sivil yanına yaklaştı. Kulağına kendileriyle gelmesini fısıldadılar. Memur Muhsin şimdiye dek memurluğunda hiç fısıltıyla iş yapmadığı için sesli sesli sordu. ''Niçin sizinle geleceğim? Siz kimsiniz?'' ''Polisiz biz.'' diye fısıldadı biri. Memur Muhsin sesli sesli. ''Demek polissiniz, öyle mi?'' dedi aralarında gitti. Polis sözcüğünü duyunca kulak temizleyen sivilcesine el attı. Çayını içen yarıda bıraktı. Bir hanım çorabından tel kaçırdı. Biri ak gömleğini tükenmez kalemle çizdi. Birlik oldular, fısfısladılar. ''Aa, ya, ha.'' Memur Muhsin, Memur Muhsin göz altında. Ülkede birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok gereksinme olduğu için herkesin yapışması gerekli. Onun için Muhsin'i de yere yapıştırdılar. Memur Muhsin yere yapışık, yamulmuş ağzıyla konuşuyordu. Yoktu, masada hiçbir şey yoktu. Hayır, vardı. Sen çok önemli bazı evrakları masaya saklamış olabilirsin. Örneğin devletin önemli gizleri. Ben sayı sayı, ne diyorsun? Ağzıma çok vurdunuz, konuşamıyorum. Konuş konuş. Ben sayın memuruyum, istatistik. Benim elimden inekler, öküzler geçer. Ülkede kaç inek var, kaç öküz var? Bunlar devlet gizli değil ki. Sonunda yere yapışmaya daha fazla dayanamadı memur Muhsin. O çok önemli şeyi de söyledi. Don vardı. Hı? Dedi sorgulayan. Demek işin içinde kadın parmağı da var. Ah oysa Muhsin bunu hiç söylemek istemiyordu. O mor kilot sözlüsünündü. Evlenince ona hediye edecekti. evde annesi görsün istemiyordu. Onun için dairesindeki çekmecesinde saklıyordu. Ama nereden bilebilirdi ki bir gün masası çalınacak, çalınan masanın yüzünden siyasi polislere düşecek ve sözlüsüne aldığı mor kilot gazetelere manşet olacak. Memur Muhsin alay ediyor. Masanın çekmecesinde sözlüme almış olduğu mor kilot vardı diyor. Peki bu haber nasıl dışarıya sızıyor? Haber dediğin ne ki? Su gibi bir şey. Sen yeter ki sızdırmak iste. O don diyor ama Memur Muhsin'in masasında çok önemli devlet gizleri vardı. Küçük baş, büyük baş hayvanların sayısının altında yatan giz nedir? Niçin Memur Muhsin öküzlü rakamların altını kırmızı kalemle çizmiştir? Memur Muhsin yerden sökülüp adam adam bir sandalyeye oturtulunca hemen yine masasıyla birlikte uçmaya başladı. Uçup uçup düşlere dalıyor, sözlüsüne aldığı mor kilotu kaleminin ucuna geçirerek masasına bayrak yapıyordu. Köşe yazarları olay soruşturmada olmasına karşın dokunduruyorlardı. Ortada hiçbir kanıt yok. Ne masa, ne belgeler, ne kilot. Mor kilotlar vitrinlerden çekilmişti. Zaten kimse mor kilot almıyordu ki. Mor kilodu alanlar balkona değil, yıkadıktan sonra banyonun havluluğuna asıyorlardı. Ne olur ne olmaz diyerekten. Öyle neşeli geçti ki Memur Muhsin'in duruşması. Herkes güldü. Onca gün yere yapışık kalmış Muhsin bile güldü. Bunca gülmeden sonra elbette salıverildi Memur Muhsin. Ve salınır salınmaz daha evine gitmeden görevinin başına koştu. Arkadaşları onu coşkuyla karşıladılar. Hatta içlerinden masasını Muhsin'e vermek isteyen bile oldu. Ama o istemedi. Masasının olduğu yere gitti, dimdik bekledi. Beklerken bir gazeteci durumu resimledi. Resim devresi günü gazetede çıktı. Bir iş adamı Memur Muhsin'e masa hediye edebileceğini söyledi. Bu iki haber yan yana çıktı. Bakan devlet memuruna masa alacak güçtedir diyordu. 4 gün sonra Memur Muhsin çok sevindi. Masasına kavuştuğu için değil canım. Nasıl olsa masasını devlet alacaktı. Asıl sevinci sözlüsü evlerine geçmiş olsuna gelmişlerdi anne babasıyla. Bir ara mutfakta sözlüsü Muhsin'in kulağına fısıldadı. Bana alacaksan mor değil pembe kilot al dedi. Çok sevindi Muhsin bu söze. Yanakları pembe pembe oldu. Peki masa ne oldu? Yok canım dedik ya masanın ardına değil Muhsin'in ardına düştüler diye. Oysa masayı yaşlı odacı yürütmüştü. Şöyle bir sallamış masayı kütürt 3 parçaya bölmüştü. Cumartesi pazar oğluyla taşımıştı evine. Oh ilikleri ısınmıştı sobada yanarken masa. Kilotu da Asiye gelin giyiyordu. Mordon olayından habersiz. Gazeteciler bir resimlediler, iki resimlediler, ondan sonra vazgeçtiler. Belli ki devlet baba Memur Muhsin'e masa almayacaktı. Çok beklemedi o da. Önce dosyayı kucağında koydu yazdı, sonra uzun bir tahta parçası buldu, dizine aldı, koydu, üzerine evraklarını yazmaya başladı. Sonra da masayı iyice unuttu. Alışmıştı artık böyle çalışmaya. Arada bir canı sıkılınca bu kez o tahta parçasına binerek kırlara doğru uçuyordu. Peki biz bu 3 öyküyü boşuna mı yazdık? Memur Muhsin tahta parçasına binip uçsun diye mi? Yo. Memur Muhsin'in masası gazetelerde manşetken hani şu niçin Memur Muhsin öküzü rakamların altını kırmızı kalemle çizmiş diye manşetler atılırken ve de halk mor kilotu konuşurken akaryakıta, şekere, una, beze, beyaz eşyaya, ilaca, ulaşıma, telefona, sülfata öyle bir zam geldi ki yine diyenlerin boynuna vebali günahı. Birileri bir ihaleden öyle bir kazanmıştı ki, bir koca adam öyle bir haraç yemişti ki ve dostumuz müttefikimize öyle bir öpücük verilmişti ki ama ah şu Memur Muhsin'in masasıyla sözlüsünün mor kilotu. Hepsini geride bıraktırmış, bu haberleri birer sütuncuk, ikişer sütuncuk haberler yaptırıvermişti. Ayrım 4 sonu sayfa 43.